Ayrım 8. İslam nedir? Mustafa İslamoğlu, sayfa 88. Kur'an'a göre yeni doğan çocuklar ilk günahı taşır mı? Kur'an'a göre babanın günahı evladı bağlamaz. Kur'an sorumluluğun şahsiliğini açık ve net biçimde söyler. Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklenmez. Fatır 35'e 18. İnsan günahkar olarak dünyaya gelmez. Kur'an, Hazreti İbrahim gibi büyük bir peygamberin babasının put yapımcısı bir putperest, En'am 74, Hazreti Nuh'un oğlunun inkarda inat eden bir kafir olduğundan söz eder. Hud 11'e 42 ila 47. Bu tarihi örneklerle amaçlanan şeylerden biri de sorumluluğun şahsiliği ilkesidir. İnsan için ölüm ve hayatın yaratılmasının amacı nedir? Kur'an'ın bu soruya verdiği cevap şudur. O, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır. Mülk 67'ye 2. İnsanın fıtratı nedir? Fıtrat, tabiat ve yaratılış demektir. Bir şeyin fıtratı, o şeyin yaratılıştan getirdiği tabii özelliklerdir. Günümüz diliyle bir şeyin yapısal özelliklerine o şeyin fıtratı denilir. Kur'an, Allah'ın insanlığı üzerinde yarattığı ilahi fıtrata, Rum 30'a 30 atıf yaparak insanın özünde iyi bir varlık olduğunu tescil eder. Fıtrat, bir şeyin kabuğunu açınca içinde bulacağınız önceden yerleştirilmiş başka bir şeyi ifade eder. İşte o Allah'ın insana yaratılıştan yerleştirdiği ilahi yazılım olan fıtrattır. Fıtrattan söz edildiği yerde kaçınılmaz olarak bir yaratıcıdan ve onun eşyaya aktif ve aktüel müdahalesinden söz ediliyor demektir. Fıtrat, şer problemini Theodice anlamakta anahtar kavramlardan biridir. Her şeyin bir fıtratı vardır hakikati, her şeyin bir yaratılış amacı vardır hakikatini zorunlu kılar. Yani bir şeyin fıtratı, o şeyin yaratılış amacı ma hulika leh demektir. Bir şeyi yaratılış amacı istikametinde kullanmak, hayır, bir şeyi yaratılış amacının dışında kullanmak şerdir. Bir şey yaratılış amacından ne kadar uzaklaşırsa, şer de o kadar büyür. Fakat sonuçta ortaya çıkan şer, o şeyin yaratılışından kaynaklanmaz. O şeyi yaratılış amacı dışında kullanmaktan kaynaklanır. Eşya, bir yaratıcı elinden çıktığını fıtratıyla ifşa eder. Eşyanın fıtratı, iletişim diliyle konuşacak olursak, ilahi formattır. Fatır olan Allah, eşyayı yaratırken ona imzasını atmıştır. İlahi bir imza olan eşyanın formatı, onlara isim vermemizi mümkün kılan şeydir. Yani fıtrat, Ademoğluna Allah'ın bir ikramı olan isimlerin öğretilmesi, Teâlimul Esma hakikatiyle alakalıdır. Eğer Allah eşyaya fıtrat vermemiş olsaydı, eşyanın hüviyeti, kimliği olmazdı. Eğer eşyanın hüviyeti olmasaydı, biz ona isim veremezdik. Fıtra yerine boya, sıbğa kullanılan şu ayet, fıtratı anlamamızı kolaylaştırır. Allah'ın boyası, kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz, bunun için yalnız ona kulluk ederiz. Bakara 2'ye 138. Hamd, tümüyle göklere ve yere fıtrat koyan, gökleri ve yeri bir çekirdeği yaratır gibi yoktan var eden Allah'a mahsustur. Fatır 35'e 1. Fıtrat-iman ilişkisi nedir? Fıtrat değiştirilmez, fıtrat keşfedilir. İnsan fıtratından uzaklaşabilir, hatta fıtratına yabancılaşabilir. Bu sürecin sonunda fıtratını yitirmez, fakat fıtratının üzerine örter. Kur'an böylesine bir örtme işlemine küfür adını veriyor. Bu örtü bazen öylesine kalın, öylesine ses geçirmez hale gelir ki, insanın fıtratına dönüşü neredeyse imkansız hale gelir ve insan fıtratına ihanet etmeden küfürde ısrar edemez. İşte bu hale Kur'an, kalbin mühürlenmesi adını verir. Esasen burada geçen kalbi, fıtrat ve veya vicdan olarak da okuyabiliriz. İnsanın sorumluluğunun sınırları nedir? Adem, işlediği günahın sorumluluğunu üstlendiği için affa nail olmuş ve yeryüzünün halifesi seçilmiştir. Adem, ben nefsime zulmettim, dedi. Araf 7'ye 23. Kur'an'a göre şeytan tercihinin sorumluluğunu üstlenmeyip Allah'a yıktığı için şeytan olmuştur. Rabbim, dedi, sen beni saptırdın. Bunun için ben de yeryüzünde kullarına günahları süslü püslü göstereceğim ve kesinlikle onların tümünü yoldan çıkaracağım. Hicr 15'e 39. Madem beni yoldan saptırdın, onları saptırmak için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Araf 7'ye 16. Bu sonuç kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Unutma ki Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali bulunmamaktadır. Ali İmran 3'e 182. İyilik yaradandan, kötülük yaratılandandır. Uğradığımız her iyilik Allah'tandır. Başınıza gelen her kötülük de kendinizdendir. Nisa 4'e 79. Sizin hoşlanmadığınız bir şey de sizin için bir hayır olabilir. Sizin hoşlandığınız bir şey de sizin için bir şer olabilir. Allah sizin bilmediklerinizi de bilir. Bakara 216. Onlara zulmeden biz değiliz fakat asıl onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Zuhruf 43'e 76. İnsan sanki hayır için yalvarıp yakarıyormuşçasına şer için yalvarıp yakarır. Zira insan çok acelecidir. İsra 17'ye 11. Eğer insanların hayrı istemede acele ettikleri gibi Allah da insanlar için şerri takdir edecek olsaydı, onların sonunu getirecek hüküm hemen infaz edilirdi. Yunus 10'a 11. Ey muhatap! De ki, sığınırım ben yokluk gecesini yararak varlığı çıkaran sabahın Rabbine. Onun yarattığı her şeyin şerrinden ve aklı iradeyi bastırdığı zaman zehirli zifiri bir cehalet karanlığının şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Felak 113'e 1-4. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Neticede Allah yaptıklarının kötü sonuçlarından bir kısmını kendilerine tattıracaktır. Umulur ki yol yakınken dönerler. Rum 30'a 41. Hidayet ve dalalet konusunda insanın sorumluluğu nedir? Biz insanı akıl ve irade vererek, kitap ve peygamberler göndererek doğru yola yönelttik. Artık ister şükreden biri olur, isterse küfreden biri olur. İnsan 76'ya 3. Onların kalpleri var, onunla düşünmezler. Onların gözleri var, onunla görmezler. Onların kulakları var, onunla işitmezler. Araf 7'ye 179. Dileyen kimse iman etsin, dileyen kimse de inkar etsin. Kehf 18'e 29. Şu kulları müjdele ki onlar sözün tamamını dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte Allah'ın rehberliğine tabi olanlar bunlardır ve işte onlar akletme yetilerini kamil manada kullananlardır. Zümer 39'a 17-18. Eğer dileseydik onların görüp kavrama yeteneklerini iyice köreltirdik de hayvanlar gibi yoldan çıkmak için yarışırlardı. Yasin 36'ya 66. Eğer dilesek, mutlaka onları kendi konumlarına göre başka bir hale dönüştürürdük. O takdirde ne savuşturabilirler ne de geri dönebilirlerdi. Yasin 36'ya 67. Eğer dileseydik, geçmişte olduğu gibi elbette her topluma şimdi de ayrı bir uyarıcı gönderirdik. Furkan 25'e 51. Allah inanıp güvenen kimseleri sabit, sağlam bir sözle, hem dünyada hem de ahirette sapasağlam, dimdik ayakta tutar. Ve Allah zalimlerin ayaklarını kaydırır çünkü Allah dilediğini yapar. İbrahim 14'e 27. Bununla Allah birçoğunu saptırırken birçoğunu da doğru yola yöneltir ve fakat yoldan çıkmışlardan başkasını kesinlikle saptırmaz. Onlar ki fıtrat sözleşmesinden sonra Allah'ın aldığı sözü bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği birbirinden ayırıp koparırlar ve yeryüzünü fesada verirler. İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar. Bakara 2'ye 26-27. İslam'da kader anlayışı nasıldır? Kur'an açık ve net olarak der ki, Allah her şeye kadir olandır. Varlık aleminde her şey O'nun takdiriyle olup biter. O'nun takdiri dışında hiçbir şey olmaz. O'nun bir şeyi takdir etmesi, o şeyi bir ölçü ile yaratıp O'na bir yasa, konum, durum, zaman, mekan, süre tayin etmesidir. O'nun takdirinin dışında hiçbir şey yoktur demek, O hiçbir şeyi başıboş ve gelişigüzel güzel yaratmamıştır demektir. Yarattığı her şeyi bir kader, ölçü ile yaratmak da O'nun takdiridir. Allah görünen ve görünmeyen iradesiz varlıkların kaderini koyduğu yasalara tabi kılmıştır. Vahiy o yasalara Allah'ın sünneti, sünnetullah adını verir. Allah, hakikatin ne olduğunu sadece vahiylerde kayıtlı olan yasalar yoluyla değil, aynı zamanda tabiatın Kur'an'ında yazılı olan yasalar yoluyla da bildirmiştir. Fussilet 41-53. Allah'ın sünnetinde asla bir değişme ve bozulma olmaz. İradesiz bir varlığın tabi olduğu kader sünnetullah'tır. İnsan gibi iradeli varlıklara gelince. 1. İradeleri dışında kalan olaylar ve durumlar, insanın DNA'sı, RNA'sı, kan grubu, gen haritası, rengi ve boyu gibi birçok husus iradesinin dışında gerçekleşir. Bunlar da tıpkı yukarıdakiler gibi Allah'ın sünnetine ve takdirine bağlıdır. 2. İradelerinin alanına giren olaylar ve durumlar. Allah, iradeli eylemlerin kaderini emanet ettiği iradeye bağlamıştır. İradenin kendisi Allah'ın kaderidir. İnsan, iradeli eylemlerinden sorumludur. Ona sorumlu tutan da, iradeyi ona emanet eden Allah'tır. İradeli eylemler alanında insanın kaderi seçmektir. Yüce Allah, en güzel kıvamda yarattığı insanın iradesini kullanmasını dilemiştir. Bunun için kendi külli iradesinin içine insanın cüz'i iradesini koymuştur. Külli fiilinin içine insanın cüz'i fiilini koymuştur. Böylece insanın fiili de kendi fiili arasında bağ kurmuş ve insana değer vermiştir. İnsanı zamanın nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi yapmıştır. İnsan bu sayede Allah'la birlikte tarih yapma şerefine nail olmuştur. Allah külli irade sahibi, insan cüz'i irade sahibidir. İnsana cüz'i iradeyi Allah vermiştir. Alemdeki her şey Allah'ın takdiriyledir. Alemlerin Rabbi olan Allah, iradesiz varlıklara statik kaderi, iradeli varlıklara da dinamik kaderi takdir etmiştir. İnsana irade vermesi de Allah'ın takdiridir. İnsan iradesini kullandığı zaman Allah'ın takdirine göre hareket etmiş olur. İşte bu yüzden iradesinin alanına giren her hususta insanın kaderi seçmektir. Allah'ın insana seçme yeteneği anlamına gelen irade verdiğini kabul edip de sonra insanın iradesinin işlevsiz bırakılıp onun yerine Allah'ın seçtiğini söylemek abestir. Allah'ın takdirini asıl inkar budur. Allah'ın iradesi kayıtsız ve şartsız, insanın iradesi kayıtlı ve şartlıdır. İnsanın kayıtlı ve şartlı iradesi, Allah'ın kayıtsız ve şartsız iradesi dışında ona paralel, ondan bağımsız bir irade değildir. İnsanın sınırlı iradesi, Allah'ın sınırsız iradesinin içinde yer alır. Bunun içindir ki Kur'an, Allah dilemeseydi siz dileyemezdiniz, der. İnsan 76-30. Fakat Allah insanın dilemesini dilemiştir. İnsan iradeli fiillerinden sorumludur. İnsanı fiillerinin öznesi olmaktan çıkarıp kendisinden önce başka bir iradenin kendisi için dilediğini mecburen oylayan bir otomat olarak kabul eden bir düşünceyi Kur'an onaylamaz. Böyle bir düşünce insanın ahlaki sorumluluğunu yok eder. Ahlaki sorumluluk ahlaki davranışın temelidir. O temel yıkılırsa insandan sonuçlarını düşünerek davranmasını kimse bekleyemez. Dolayısıyla ödül ve cezanın, cennet ve cehennemin anlamı kalmaz. Bunların anlamı yoksa ahirete imanın zemini de yok olmuş olur. İnsan tercihlerini iradesiyle yapar. Fakat bizzat iradenin kendisini tercih edip etmemek insanın tercihine bırakılmamıştır. Yaratan insanın iradeli bir varlık olmasını tercih etmiştir. İnsan, insan adını iradeye mecbur olduğu için almıştır. İlahi irade insanın iradeli bir varlık olmasını dilemiştir. İnsan iki şey arasında tercihte bulunur. Fakat iradesizlik ve iradelilik hakkında tercih hakkı insana verilmemiştir. O konuda tercih ve takdir hakkını Allah kullanmıştır. Allah tercihini yapmış ve insan için iradeyi seçmiştir. Artık iradeli davranışlar alanında insanın kaderi irade olmuştur. Yani irade kaderdir ve insan kaderinden yani iradesinden kaçamaz. Seçmek insanın kaderidir ve insan seçmeye mecburdur. O halde insanın seçme yeteneğini yok sayan her yorum iradesini yok saymış demektir. Allah dilemeseydi siz dileyemezdiniz gibi ayetlerin açıklaması da budur. Kur'an, hür irade ve kader arasında nasıl bir ilişki kurar? Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. İsra 17-13. Her insan yaptıklarının rehinesidir. Müddessir 74-38, 52-21. Bu iş ne sizin kuruntunuza göre ne de kitap ehlinin kuruntusuna göre olur. Her kim kötülük işlerse onunla cezalandırılır. Nisa 4'e 123. Bir hayasızlık işlediklerinde derler ki, biz babalarımızı bu hal üzere bulduk. Demek ki bize bunu Allah emretmiş. De ki, Allah asla hayasızlığı emretmez. Ne yani, şimdi siz Allah'a bilmediğiniz bir konuda iftira mı atıyorsunuz? Araf 7'ye 28. O, yoldan çıkanlardan başkasını saptırmaz. Bakara 2'ye 26. Ne zamanki kaydılar, Allah da onların kalplerini kaydırdı. Saf 61'e 5. İşte yasa budur. Allah bir topluma bahşettiği nimeti, o toplum kendilerinde olanı değiştirmedikçe asla değiştirmez. Enfal 8'e 53. Eğer küfür ve nankörlük ederseniz, unutmayın ki Allah size asla muhtaç değildir ama o kullarının küfür ve nankörlüğünden razı değildir. Fakat şükrederseniz o sizden razı olur. Zümer 39'a 7. Şimdi müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdık. En'am 6'ya 148. İnsan benliğin ve onun yaratılış amacına uygun biçimlenişi şahit olsun. Ve nihayet insan benliğine iyiyi ve kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma yeteneğini yerleştiren şahit olsun ki, Şems 91'e 7-8. Kendini temizleyen kimse kurtulmuş, kendini kirleten kimse ise hüsrana uğramıştır. Şems 91'e 9-10. Onlar dediler ki, Rabbimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize uymuştuk. Onlar da bizi yoldan çıkardılar. Ahzab 33'e 67. Bu anlayışın peygamber dönemindeki örnekleri nelerdir? Hazreti Peygamber'in kader anlayışını Kur'an inşa etmişti. Ebu Huzame'den, dedim ki, ey Allah'ın Resulü, okunuyoruz, ilaçla tedavi oluyoruz ve korktuğumuz şeylerden korunmak için tedbir alıyoruz. Bütün bunlar Allah'ın kaderini bizden çevirir mi? Allah Resulü buyurdu ki, bunlar da Allah'ın kaderidir. Tirmizi. Hazreti Peygamber'in hayatın tamamı iradenin imtihanı ile geçmiştir. Allah'ın takdirini bir mecburiyet olarak değil, bir mesuliyet olarak anlamıştır. Aksi halde Hazreti Peygamber'in bütün bir hayatında verdiği mücadelenin izahı imkansız olurdu. O teslimiyetin zirvesi olduğu halde tedbirde kusur etmemiştir. Allah Resulü kaderin mecburiyetine değil, kulun mesuliyetine inandı. Bu yüzden önce ziyafet verdi, sonra davet etti. Bu yüzden Darül Erkam'ı 3 yıl gizledi. Bu yüzden ilk hicret yurdu olarak Habeşistan'ı planladı. Bu yüzden Mekke'de sıfır şiddeti hedefledi. Bu yüzden daimi bir hicret yurdu için daha nübüvvetin 8. yılından itibaren zemin yoklamaları yaptı. Bu yüzden başarısız Taif tecrübesini yaşadı. Bu yüzden Akabe görüşmelerini planladı ve biatla neticelendi. Bu yüzden hicreti bir proje olarak ele aldı. Hicret en ince ayrıntılarına kadar düşünülerek hesaplanmış, ince işçilikli bir plandı. Medine'de gerçekleşen Yahudilerle vesikaya dayalı anlaşma, Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Kaza Umresi, Hayber, Mekke'nin fethi, Mu'te, Tebuk, Huneyn savaşları ve krallara gönderdiği davet mektuplarının tümü kaderin mecburiyetine değil, kulun mesuliyetine inandığının göstergesiydi. Hazreti Ömer'in kader anlayışını Kur'an inşa etmişti. Buhari ve Müslim sahihlerinde şöyle bir olay naklederler. Halife Hazreti Ömer, Şam'ın fethini kutlamak ve İslam ordularını denetlemek için yola çıkar. Öğrenir ki ordugahta veba salgını vardır. Hazreti Ömer beraberindeki insanlara seslenerek, ben hayvanımın üstünde sabahlayacağım, siz de öyle yapın, der. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah, eski tasavvurun tortusuyla, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun, diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bu sözü senden başkası söyleseydi diyerek bu büyük sahabiye böyle bir yaklaşımı yakıştıramadığını ifade eder. Ardından bu düşüncesini reddeden ve kader meselesine nasıl bakılması gerektiğini öğreten bir cevap verir. Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Kader anlayışından dolayı Ebu Ubeyde'yi azarlayan Hazreti Ömer ona şöyle der. Tut ki senin deven bir tarafı kurak, bir tarafı sulak bir vadiye indi. Sulak yerde otlatırsan Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Ya da kurak yerde otlatırsan Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? El-Kamil 2-392. Halife Hazreti Ömer'e bir hırsız getirilir. Hazreti Ömer, niçin çaldın der. Hırsızın cevabı Kur'an'ın haber verdiği cahiliye kader anlayışına tıpatıp aynıdır. Allah'ın hakkımdaki kaza ve kaderi böyle olduğu için çaldım. Hazreti Ömer şöyle der. Ben de sana Allah'ın kaza ve kaderiyle hırsızlık cezası veriyorum. Ayrıca hırsıza bir de sopa vurulmasını emreder. O niçin diyenlere Allah'a iftira ettiği için cevabını verir. Hazreti Ali'nin kader anlayışını da Kur'an inşa etmiştir. Nehçül Belaga'nın 78. sözünden aktaralım. Bize Şam yolculuğumuzun Allah'ın kaza ve kaderiyle olup olmadığını bildir diyen adama şöyle der. Yazıklar olsun sana. Sen kaza ve kaderin kişinin irade özgürlüğünü elinden aldığını mı düşünüyorsun? Eğer durum sandığın gibi olsaydı, ceza ve mükafatın, müjde ve uyarının, emir ve yasağın hiçbir anlamı kalmazdı. Allah günah işleyeni kınamaz, iyilik yapanı övmezdi. İyilik yapan, kötülük yapandan üstün sayılmaz, kötülük yapan, iyilik yapana nazaran kınanıp yerilmezdi. Hazreti Ali bu sitem dolu sözlerinin arkasından soruyu soran insanın kader anlayışının tam da cahiliye müşriklerinin anlayışıyla aynı olduğunu haykırır. Bu söylediklerin putlara tapanların, şeytanın bekçiliğini yapanların, yalancı şahitlerin ve hakikate gözlerini kapatanların sözleridir. Hazreti Ali insanın dahli olduğu alanlarda kaderini seçmek, dahli olmadığı alanlarda ise takdire tabi olmak olduğunu düşünür. Bir soru üzerine kaderi şöyle tarif eder. Kader, itaati emretmek, isyanı nehyetmektir. İyi fiili yapmak ve kötü fiili yapmamak konusunda insanı serbest bırakmaktır. Sübhani, El-Kaza ve'l-Kader 74. Hazreti Osman'ın evini muhasara edenler, seni taşlayan Allah'tır derler. Osman'ın buna verdiği cevap Hazreti Ömer'inkilerden farklı değildir. Yalan söylüyorsunuz, eğer Allah taşlasaydı, attığı taşları hedefe tam isabet ettirirdi. Ebu Musa el-Eşari'nin kader anlayışını da Kur'an inşa etmişti. Şehristani nakleder. Bir gün Amr bin As ona, Allah bana bir şeyi takdir edip de sonra bana bu yüzden azap eder mi diye sorar. Hayır cevabını alınca niçin der. Ebu Musa der ki, çünkü Allah sana zulmetmez. Bu da Ebu Musa ile Amr bin As arasındaki farktır. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın kader anlayışını da Kur'an inşa etmişti. İbnül Murteza tabakatında şunları anlatır. Bazı topluluklar içki içip hırsızlık yapıp adam öldürdüler. Daha sonra da bunlar Allah'ın ilminde olduğu için bu günahları işlemeye mecbur olduklarını söylerler. Bu durum İbn Ömer'e haber verildi. O da dedi ki, Yüce Allah'ı tenzih ederim. Onların o işleri yapacakları Allah'ın ilminde vardı. Ama Allah'ın ilmi onları bu işleri yapmaya zorlamadı. İslam'da insanların birbirine üstünlük ölçüsü var mıdır? Varsa nedir? İslam'a göre Allah katında tek üstünlük ölçütü sorumluluk bilinci anlamına gelen takvadır. Allah katında en üstün olanınız, en takvalı olanınız, en çok sorumlu davrananınızdır. Hucurat 49-13. İslam, ırkların ve renklerin farklılığına nasıl bakar? Kur'an kendisini oluşturan birimleri, cümleleri ayet, mucizevi işaret diye isimlendirdiği gibi, insanların renklerinin ve dillerinin farklılığını da ayet diye isimlendirir. Kur'an'a göre insanların ırklarının, dillerinin ve renklerinin farklılığı, tıpkı gece ve gündüzün farklılığı gibi doğal bir durumdur ve bir ayettir. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bütün insanlığın çıkarına olan bir ders mutlaka vardır. Rum 30-22. İslam inanç farklılığına nasıl bakar? İslam'a inanmayanlara hayat hakkı yok mudur? Bu sorunun cevabını Kur'an'dan alalım. Zorlama dinde yoktur. Zira doğru ile yanlış birbirinden seçilip ayrılmıştır. Bakara 2-256. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunan herkes toptan iman ederdi. Fakat o bunu dilemedi. Ne yani, sen onları iman edinceye kadar zorlayacak mısın? Yunus 10'a 99. De ki, siz ey inkarcılar, asla kul olacak değilim sizin kul olduğunuz şeylere. Siz de benim kul olduğuma kulluk edecek değilsiniz. Zaten ben asla kulluk etmedim sizin geçmişte kul olduklarınıza. Siz de benim kul olduğuma kulluk etmezsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kafirun 109'a 1-6. 8. ayrımın sonu, sayfa 100.